sorularlarisale.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri de bu haftaki programımıza 14. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler.
Hem deme, ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Bu ifadeyle ilgili 3 sualimiz olacak hocam. İnsan niçin kendisini herkesle mukayese etme ihtiyacı hisseder?
Şimdi buradaki ihtiyaç dan ziyade nefsin bir oyunu söz konusu yani. Yani insan kendisi başkasıyla mukayese etse de dese ki işte falan zat ne güzel çalıştı, şu noktaya geldi, ben de çalışayım. Bu güzel bir şey. Başkasıyla mukayese etse. O da ben gibi bir insan, ben niye o noktaya gelmeyeyim? Yani, o öyle yapmıyor da buradaki mukayese daha çok günahlarda yapılıyor yani.
Evet.
Hani malum ayet-i kerim var ya, nefis daima kötülüğü ister. O bu ayete de haber verildiği gibi işte nefis kötülüğü arz ediyor. O zaman ne yapıyor? Bakıyor ki aynı kötülüğü işleyen başka kişiler de var. Onlara da bir destek alıyor. Onlara beraber olmak sanki ona bir teselli veriyor gibi. Yani asıl şeyin kaynağı bu yani. Nefsin kötülüğü istemesi. Başkalarıyla da bir araya gelince işte bir havaya kapılıyorlar. Artık dünyayı toz pembe görüyorlar bugünkü tabirle. Artık ne ölüm, ne ihtiyarlık, ne musibetler, ne günah, Allah muhafaza. Hatırlandan çıkmış oluyor. Bu bir nefsin oyunu yani. Fakat dediğim gibi bunu oyuna gelmeyenler de var yani. Başkalarını müsbet manada örnek alan kişiler de var. Daha da ileri gidip başkalarını ıslah etmeye çalışan kişiler de var. Yani başkalarına bakıyor, onları mukayese etmek yerine ben bu kişileri nasıl kurtarabilirim? Hani her günahta küfre giden bir yol var ya, bu gidiş iyi değil bu insanlar için. Bunlar Allah'ın kulları. Ben bunlara bir şey yapmam lazım diyen kişiler de var.
Evet.
Yani bir kişi dahi olsa, böyle bir ruh taşıyorsa, artık o kişilerin diğerlerinin özürleri kalmaz yani. Bu da insan, sen de insansın. Niye bu toplumun menfi akışına kapılmadı? Hatta onlar ıslah çalışma azmine sahip oldu da sen tam tersi bu akışa kapıldın ve onunla gibi yaşıyorsun diye. Artık kişinin bir özrü kalmaz bu müsbet örnekler olunca. Müsbet örnekler arttıkça bunların özürleri de azalacaktır artık.
Evet. İkinci olarak herkesin arkadaşlığı kabir kapısına kadar mıdır? Ondan öte devam etmez mi?
Tabii dünyevi arkadaşlıklar, Mustafa şey tabir kullanıyor, dünyevi dostlar ve rütbeler başka bir sırada geçiyor değil mi?
Evet.
Kabir kapısına kadardır.
Evet.
Demek ki kabir kapısından sonra ukrevi dostluklar devam edebiliyor. Hani kabir cennet bahçelerinin bir bahçe ya, hadis-i şerife göre, orada büyük zatlarla görüşmek mümkün demek ki yani. Buradaki esas dünyevi arkadaşlıklar, dünyevi zevkler, dünyevi menfaat alışverişleri kabir kapısına son buluyor. Sonra herkes kendi hesabını vermeye başlıyor. Zaten kabire girdi mi kişi sorgu suali tek çekiliyor değil mi?
Evet.
Tek olarak çekiliyor. Bu sırada arkadaşların ondan haberi daha yok. Hatta arkadaşları kendi evlerinde, işlerinde, güçlerinde bunu unutmuşlar bile belki. En yakın dostları belki hariç birkaç kişi. Onlar da 3-4 gün sonra zaten unutuyorlar. Bir defa kabirde bu hesap verirken tek. Mahşere çıkılıyor, mahşerde de insan tektir yani. Yani Usta buyuruyor ya, peygamberler bile diyor, mahşerin dehşetinden nefsi nefsi dedikleri zaman Peygamber Efendimiz ümmet ümmeti diyecek diye buyuruyor. O gün peygamberlerin bile o dehşetten, o celal tecellisi karşısında kendini kurtarma endişesine kapıldığı bir dönemde kim kendi arkadaşını hatırlayacak, dünyevi arkadaşını değil mi?
Evet.
Demek orada da arkadaşlık bitiyor. Geldik mizana. Mizanda kimse kimseye 5 kuruşluk sevap vermez. Çünkü karşıda cehennem var. Hani kendini önce kurtarmaya çalışacak. Yalnız şefaat haktır büyük zatların, Allah'ın izniyle, onun tabi müsaadesiyle, illa bir izni geçiyor ya ayette. Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kişilere, yine Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kimseler şefaatçi olabilecekler. Zaten Cenab-ı Hak onları affetme noktasında tabiri caizse, o zatları şefaatçi yapmakla o zatların değerini mahşerdeki ahaliye Cenab-ı Hak ilan etmiş oluyor. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın izin vermediği kimseye, peygamberler de, hatta Ustad melekler için diyor ya, izinsiz şefaatleri olamaz. Melekler de şefaat edemiyorlar. Demek ki bir mizan safhasında peygamberlerin, büyük zatların şefaatleri söz konusu. O da Allah'ın izniyle. Orada da diğer arkadaşlarından insana fayda yok. Ondan sonra zaten Allah muhafaza cehenneme gidilirse zaten herkes kendi azabıyla meşgul. Demek ki dünyevi dostluklar kabirde bitiyor. Ta inşallah imanla göçmüşlerse cennette yeniden başlıyor ebediyen. Asıl arkadaşlık orada ebedi olarak devam ediyor.
Evet. Üstad mektubatta birinci desteği şahiten yerde bir ayet alıyor. El ahillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'dun adûvun illel muttakin. Onun böyle izahı sadedinde diyor. Dünyada zarar, berzahta azap,
azap,
ahirette düşman, bazı yalancı dostları bulur.
Yalancı dostları.
Evet.
Kabirde bitiyor dostluklar. Evet.
Üçüncü olarak musibette beraber olmak demek. Tesellisi niçin kabrin öbür tarafında esassızdır?
İki cihette zaten. Birini az önce demiş olduk. Dostluklar kabirde bitince ötede zaten kimse kimseye yardım edecek durumda değil. Bir böyle bitiyor. Bir de şu manada esassızdır yani. Ben bu günahı işledim ama şu arkadaşlarla beraber işledim. Değil mi?
Evet.
Böyle bir mazeret berzata kabul edilmiyor yani. Başkası beraber günah işlemek insan için özür olmuyor değil mi? Onun için Üstad ikinci lemada asıl musibet dine gelen musibettir diyor değil mi? Yani günahları işte yanlış itikatları, batıl itikatları Üstad musibet olarak nitelendiriyor. Musibet, hastalık da musibettir. İnsanı isabet eden bu tip olayların hepsi hastalık da musibet. Vefat da, ölüm de musibet. Musibet, günahları da bu kategoriye katıyor. Asıl musibet diyor, dine gelen musibetlerdir. O da günahlar vesaire. Şimdi o musibet kelimesini oradan için kullanmış. Sanki dünyada aynı musibete başkalarında düçar olması bize nasıl teselli vermiyorsa, dünyada değil mi?
Evet.
Ahirette de aynı günahı falanla beraber işledik gibi bir mazeret bizi kurtarmaz.
Evet.
Yani o kelimeden sanki böyle bir işaret var. Diyelim ki bir insanın işte babası vefat etmiş. Hani çok üzüntülü. Onun yanına gidip diyoruz ki bugün 100.000 kişinin daha babası ölmüş dünyada. Sen hiç üzülme. Böyle bir tesellinin manası var mı?
Yok.
Yok. Ve bir adam diyelim işte ticareti kötü gitmiş. İşte kriz var. İflasın eşiğine gelmiş. Adamı teselli ediyoruz. Diyoruz ki sen üzülme. Bugün işte on binlerce kişi senin gibi iflasın eşiğinde. Böyle bir teselli adamı kurtarır mı? Yani onun borçlarını siler mi? Yahut malına mal ilave eder mi? Yine hayır. Nasıl dünyada bunlar para etmiyorsa, musibette başkalarıyla beraber olmak nasıl dünyada bir teselli vermiyorsa, berzahta da vermez, ahirette de vermez manasını.
Evet. Ki bir ayette de var ya, La yadurukum ben velle izehtedeytum. Başkasının dalalet etsin, hidayetinize zarar vermez.
O da hayır tabii.
Evet. Bir de Mesnevi'de diyor ya, yani insandaki o bir şey sanki desise, musibet tahammül ettiğinde elem hafif olur.
Vesvese diyor sonra.
Yükün altından kaçar. Halbuki insan ebnai cinsiyle alakalı olduğundan dolayı musibet umme olduğu vakit onu da
elemiz
etkiler, zaaf olur.
Katkasıya durur diyor.
Evet. Evet.
Yani tam tersi dedin ustanın buyurduğu gibi. Yani başkasının elemi insanın elemini azaltmaz, bilakis artırır. Çünkü
evet,
insan olarak bütün insanlarla ilgimiz var. Aynı hastalığa onlar da düşerse elemimiz artar. Bilhassa yakınlarımız, akrabalarımız, dostlarımız ise değil mi? Onların aynı eleme maruz kalmaları bizi daha da üzer. Yoksa onlar da aynı eleme maruz diye biz teselli bulmayız değil mi?
Evet.
Yani. Ama işte bu maddi musibetlerde böyle de manevi musibetlerde işte desise bu, vesvese. Şeytanın bir destesi olacak. Sanki onlar da aynı günah işleyince bunun günahı ortadan kalkıyormuş gibi. Yani tamamen şeytanın ve nefsin bir oyunu oluyor. İnsan buna bilerek kapılıyor yani. Buna tecahül deniyor yani. Yani bilerek cahil olma, kendini cehalete verme. Yoksa aklen düşünse biliyor ki böyle değil hakikat.
Evet. Mesela zemine nebatat ve hayvanat envağından giydirilen, birbiri üstünde, birbiri içinde, gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âli gayeler içinde, kemali intizam ile, meczup mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde, nasıl oluyor ki küre yazın, beni Adem'den, bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım, etfad-ı gafletin, sıklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen, zelzele gibi, mevt alut hadisat-ı hayatiyesini, bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz, tesadüfü zannederek, bütün musibetsedilerin elim zayiatını, bedelsiz, hebaen mensur gösterip, müthiş bir yeğse atarlar. Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hadiseler bir hakim-i rahimin emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmektir. Ve küfran-i nimetten gelen günahlara kefarettir. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahhar zemin, yüzünün ziyneti olan asad-ı beşeriyeyi şirk-i alut, şükürsüz görüp çirkin bulur, Halık'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü silet, temizlet, Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döket, ehli şükre haydi cennete buyurun der. Bu uzun ifadeyle ilgili yine üç sualimiz olacak hocam. Birincisi, burada meczup mevlevi tabiri niçin kullanılmıştır?
Meczup cezbeye gelmiş değil mi demek meczup? Evet. Cezbeye kapılmış. İşte mevleviler malum dönerek zikrediyorlar, raks ederek yani kendi. Bu dönmeyi üstad şeye benzetiyor yani. Küreyaz'ın dönmesini daha doğrusu buna benzetiyor. Belki de Mevlana bu dönmeleri görmüştür de. Öyle diyenler de var yani. Yani bakmış atomlar dönüyor, küreler dönüyor.
Evet.
Belki de müşahede etmiştir bu dönmeleri de. Kendi de yani gayri irade dönmeye başlamıştır.
Evet.
Yani şimdiki bir oyun olsun diye dönmek değil de. Ya bu dönüşlere Mevlana da katılmış yani. Madem herkes cezbede, yani ben niye duruyorum der gibi, yani iradesi dışında o dönüşler onu da döndürmüş sanki.
Evet.
Yani Mevlana'nın şeyi bu, cezbesi bu. Dünyanın kendi etrafında dönmesini de meczup mevleviye benzetiyor. Ya nasıl bir mevlevi Cenab-ı Hakk'ın rızası için onun aşkıyla dönüyorsa, işte her bir küre de, dünya da bugün, şu anda konumuz dünya, kendisine verilen görevi aşk ile şevk ile yapıyor. İşte bu aşk ile şevk ile yapmayı Üstad meczup mevlevi gibi dönerek görevin yerine getirme şeklinde ifade etmiş oluyor.
Evet.
Yani meczup.
15'in şu anda Kudret bahsinde bir ifade var. Diyor ki Cenab-ı Hak Küreyaz'a kalk, dön, gez demiş diyor. Küreyaz da diyor o emrin neşe ve sevincinden meczup mevlevi gibi iki harekete başlamış diyor.
Evet.
Yine 32'nin sözde Muhabbetullah bahsinde diyor ya, o Esma-i İlahiye'nin tecellisinden ve o şarabı kevserden herkes tecellisine göre
mestir.
Evet. İkinci olarak küre yazın beni Adem'den ve özellikle ehli imandan bir kısım etfad-ı gafletin sıklet-i maneviyesinden omuz silkmesine benzeyen zelzele ifadesinde özellikle ehli imanın öne çıkarılmasının hikmeti nedir? Omuz silkme benzetmesi neyi çağrışım yapmaktadır?
Üstad bunu ifade ediyor başka bir risalesinde. Yani küçük cezalar, büyük cezalar diyor, tecille büyük merkezlerde verilir diyor.
Evet.
Küçük cezalar da tacille, yani acele olarak küçük merkezlerde verilir. Şimdi ehli küfrün, ehli dalletin, hele insanları küfre dallete sevk için çalışan kişilerin, bunlar daha ileri. Bunların cezaları diyor, dünyaya sığmaz yani. Bunların yeri ebedi cehennem, ebedi azap. Onun için bunlar tecil ediliyor, istikbalde, ahirette verilmek üzere. Ama ehli imanın gafleti, işte nefse, şeytana kapılıp isyan etmeleri, bu dünyada cezasını görüyor. Ta ki ahirete kalmasın yani. Bunlar kefaret oluyor yani. Her hastalık günahla kefaret olduğu gibi. Yani böyle büyük musibetler, zelzeller de daha büyük bir kefaret oluyor. Yani hem mevt alut hadisat hayatiye buyuruyorsa az önce okuduğunuz metinde. Evet. Mevt alut yani ölüm ölümle karışık bir hayat. Şimdi insan hani ölüm bahsinde ustad anlatıyor ya, mevt nedir? Efendim söyleyeyim, değişik tarifler yapıyor. Zindan diyordan bostan-ı cinana davet gibi tarifler yapıyor. Yani zahiren birkaç dosttan ayrılıyor insan, fakat asıl %99 ahbaba kavuşuyor diyor. Değil mi?
Evet.
Şimdi bir kişiden ayrılıp 99 ahbaba kavuşmak görünüşte ayrılmadır, hakikate kavuşmadır. Onun için mevt-i alut, hadisat-ı hayatiye diyor. O bir daha ileri bir hayat mertebesidir 99 dosta kavuşmak. Ama bir dosttan ayrılmak da mevt-i aluttur yani, ayrılıktır. Bir ölüm karışımı bir haldir, insan üzebilir. Şimdi zelzele de böyle, zelzele ile insana dünyadaki mahdut bir grup insanla ayrılıyorlar ama işte bu ayrılık ile tabii bir hayli malları gidiyor. Bunlar Cenab-ı Hak sadaka yerini sayıyor. Çektiği elemler yine onlar için bir kefaret düzenip oluyor. Aslında bir ifadesi var, onu da hatırlatalım. Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir buyuruyor. Bir musibetten dolayı ehli imanın yaptığı bu isyanlar dan dolayı Üstad onu ifade etmiş oluyor. Bir musibete maruz kalıyorlar. Bu cinayetin neticesi. Bu hastalık olur, başka musibetler olur, zelzele olur. Genel bir kaydedir bu. Ama mükafatın mukaddemesidir. Yani hastalıklarda olduğu gibi zelzelede de büyük mükafatlarda bir başlangıç oluyor mukaddime. Nedir mükafat? İşte birisi günahla kefaret, diğeri fani mallarının sadaka hükmüne geçmesi.
Evet. Omuz sıkma tabiri?
Omuz sıkma yani ben çiftçilik yapmadım ama biraz bulundum köylerde. Biraz çok gördük yani. Mesela bir hayvana fazla yük yüklediniz mi yahut birkaç kamçı fazla vurdunuz mu işte başını şöyle bir sallar, bazı hareketler yapar. Yani memnuniyetsizliğini ifade eder.
Evet.
Yani sanki kürüyarız Cenab-ı Hakk'ın musakkar bizim hizmetine verdiği bir at gibi yani sanki bir hayvan gibi. Yani günahlarımızdan bir omuz silkiyor yani.
Yeter artık.
Yeter ama kıyamette artık yeter deyip bütün yükünü kabri boşaltacak.
Evet.
Yani zelzeleyi ustad o memnuniyetsizlikten omuz silkmeye, bir hayvanın omuz silkmesini teşbih etmiş oluyor burada.
Evet. Üçüncü olarak haşiyede geçiyor. Bu bahsin İzmir'in zelzelesiyle irtibatlandırılmasının hikmeti nedir?
Yok. İrtibatı şu yani, o münasebetle yazılmış.
Evet.
Ama ona has değil yani.
Evet.
Yani sebep hususi ama hüküm umumi. Hani öyle bir kaydı var. Yani sebebin hususi olması hükmün umumiliğine tesir etmez. Mesela diyelim Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler belli olaylar sebebiyle nazil olmuş değil mi? Sebeb-i nüzul diyoruz buna.
Evet.
O sebeple nazil olmuş ama hüküm kıyamete kadar baki.
Evet.
Değil mi? Şimdi burada da İzmir zelzelesi münasebeti yazmış ama işte günahla kefaret olması az önce arz ettik. Sadık hükmüne geçmesi o hüküm kıyamete kadar baki. Sadece İzmir'de zelzeleye maruz kalan kişilere mahsus değil. Zaten ehli imandan diyor. Ehli imandan diyor işte, bahus ehli imandan bir kısım işte etvarı nasıl
gafletin.
Gafletin falan. İşte ehli imandan deyince umumi bir hüküm. İzmirliler de ehli iman. Başka şehirler de ehli iman. O hüküm umumi. Evet. Ehli imandan gelen bu tip gaflet ve dalal ve isyanlara bir ceza olmuş oluyor ehli imandan. Değil mi? Dünyada evet. Ehli imandan. Buna bütün ehli iman girer.
Evet.
Ama bu ders İzmir zelzelesi münasebeti yazılmış. Onun için İzmir tabiri geçiyor.
Evet.
Sadece onlara has değil.
Belki öyle hadiseler bir hakim-i rahimin emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmektir ve küftan-ı nimetten gelen günahlara kefarettir. Bu cümleyi nasıl anlamalıyız? Küftan-ı nimet tabirinin tercihi nedendir?
Az önce kısmını demiş olduk. Şimdi küfran örtmek demek yani. Hani bir ayet-i kerime var ya, ben nimetlerime şükrederseniz ziyadeleştiririm. Eğer küfrederseniz, yani örterseniz nimetlerimi, gizlerseniz işte ben azabım şedittir manasında bir ayet-i kerime var. Yani buradaki küfrün, yani küfre girmek, Allah'ı inkar etmek, melekleri inkar etmek demek değil yani.
Evet.
Örtmek, örtmek. Yani perdelemek. Hatta Arapçada çiftçiye kafir deniyor. Yani tohumu atıp üstünü örttüğü için, efendim toprakla üstünü kapadığı için, o bir lügat olarak örtme manasına geliyor. Şimdi bir mümin de Cenab-ı Hakk'ın bu kadar ihsanlarını görmezse, görmezlikten gelirse, hiç dikkate almazsa, o zaman bu bir küfran nimet oluyor değil mi? Allah'ın bize en büyük nimeti, Üstad 24. sözde izah ediyor ya, yokken var olmak, ne büyük, en büyük nimet değil mi? Vardık, hayat sahibi olmak, hayat sahibi olduk, efendim söyleyeyim, hayvan değil insan olmak, insan olduk, işte Müslüman olmak, ilahir sayıyor. Bütün bu nimetlerden tut manevi, ötede işte havadan, sudan, güneşten, her şey bize nimet, geceden, gündüzden. Bütün bu nimetleri görmeyip insan sadece dünyaya, nefsine hizmet ederse, bu küfran nimet oluyor. Küfran nimet oluyor. Tabii küfran nimetin neticesi de, çünkü hani namaz en büyük şükür ya, adam nimeti görecek ki şükür etsin. Bu küfran nimetleri görmemek de insanı ibadetsizliğe götürüyor. Yani ibadet bize bunu hatırlatıyor. Günde 5 defa namaz kılmak. Ben Allah'ın kuluyum. Bütün bu kainat benim ömrüm verilmiş. Bütün bu hayvanat, nebatat bana musahhar edilmiş. Hepsi bana nimet, hepsi bana ihsan deyip sanki bir küllü bir şükür yapmak manasında insan namaz kılıyor Allah'ın emriyle. Şimdi namaz kılmayan kişi zamanla bunun hiçbirini dikkate almaz hale geliyor. Sadece tek hedefi falan menfaati kazanmak, menfaate kavuşmak, filanı mağlup etmek falan gayede, davada yahut falan sefaat meclisinde gitmek, zevklenmek vesaire vesaire. Dolayısıyla bunun hepsi küfran oluyor. Nimetleri perdelemek oluyor. İşte bu zelzeleleri de sarsıyor insanları, uyandırıyor yani. Tabi zelzeleyle uyanmadan sabah namazında uyanmak daha rahat yani.
Evet.
Değil mi? Yani illa zelzele mi uyandıracak bizi?
Evet.
Ezan okundu mu, insan kalkıp namazını kıldı mı, İnşallah bugün musibetlere de kefaret olur.
İnşallah.
Yani şey yapar, engel olur, sadaka olur yani, sadaka.
Evet.
Evet.
Yine aynı konuyla ilgili ayrı bir sorumuz hocam. Nasıl ki bir gün gelecek, şu musahhar zemin, yüzünün ziyneti olan asar-ı beşeriyeyi, şirk alut, şükürsüz görüp çirkin bulur. Halık'ın emriyle, büyük bir zelzeleyle bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle, ehli şirki cehenneme döket, ehli şükre haydi cennete buyurun der. Bu paragrafta asar-ı beşeriye zinet olarak nazara veriliyor. Bunun hikmeti ne olabilir? Bu aciz beşerin asar-ı ilahi yanına hiç hükmünde olan eserlerine bu kadar önem verilmesi nasıl açıklanabilir?
Bir daha son kısmı, son cümle yoksa ne? Yani sorunuzun son cümlesini.
Bu aciz beşerin asar-ı ilahi yanına yanında hiç hükmünde olan eserlerine bu
Allah'ın
kadar...
eserleri yanında beşerin eserleri hiç hükmünde.
Hiç hükmünde.
Niye bu kadar önem verilmiş?
Evet.
Bir defa şu yüzünün ziyneti olan asar-ı beşeriyeyi
evet.
Tabiri üzerine duralım. Malum bu ziynet kelimesi bir ayeti çağrış yaptırıyor. Zaten Risale-i Nur'daki bütün bahisler yüzlerce ayetten, hadisten süzülmüş yani. Onlardan kalbe gelen manalar daha sonra işte ders olarak ifade edilmiş, kaleme alınmış. Şimdi o ziynetle ilgili ayet-i kerim var ya, mallarınız, evlatlarınız dünyanın ziynetleridir manasında.
Evet.
Devamı da var. Yani onu sanki çağrıştırıyor. Demek ki dünya nimetleri bir süs gibi. Şimdi süs deyince mesela insanın diyelim elbisesi süsüdür yani, değil mi? İşte gömleği süsüdür kendisinin. Ama asıl insanın süsü ruhuna mal ettiği imandır, değil mi? Amel-i salihtir, güzel ahlaktır, sehavettir, ilahir. Yani ruha mal ettiği şeyler esas güzellik odur. Bunlar tarihi derecede kalan süslerdir yani. Şimdi asar-ı beşeriye de dünyanın süsü yani. Dünyanın süsü gibi kalıyor yani. Cenab-ı Hakk'ın asarı yanında insanın eserleri bir süs kadar kalıyor. Ama önemi var. Önemi şuradan var. Yani bir yedi hayır, bütün hayır Allah'ın elindedir. Bütün hayır. Onun için beşen eliyle olan hayırlar da Allah'tandır. Şimdi bundan bazen gaflet ediliyor. İşte Cenab-ı Hak nasıl ki işte güneşten bize ziya veriyor, arıdan bal veriyor. insan aklından, insan istidadından da bugünkü fenleri, teknolojiyi işte bir hayli nimetleri bize ihsan etmiş değil mi? Hayvanatta bu yok. Niye? Çünkü onların istidadında, kabiliyetinde bu yok. Akıl olmadığı için, akıl, istidlal gücü yani delil getirme, mukaddeme yapmak, bir sonuca varmak böyle bir şey yok. İlk arı neyse bugünkü arı o, ilk inek neyse bugünkü inek o. Yani en ufak bir terakki yok. İşte insan istidadındaki bu değişiklik, ki ahsen takvim de bu demek esasında yani. Ahsen takvim insan yarattık, en mükemmel bir istidatta kabiliyeti yarattık demek oluyor. Bu istidattan gelen nimetler de Allah'tandır yani.
Evet.
Önce benim dikkatimi çok çekmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın arzlarından bahsedirken semavatın arzdan ilahir birçok nimetlerden bahsediyor Cenab-ı Hakk. Size şunlar şunlar nimet olarak verdik ve gemiyi de nimet olarak verdik diyor. Halbuki gemiyi insanlar yapmış. Yani bizatihi Cenab-ı Hak kendi yarattığı insanları nimetleri sayarken mahlukatı nimet olarak nazara verirken arada gemiyi de söylüyor. Birkaç ayette bu geçiyor yani.
Evet.
Gemiyi insan yapmış görünüyor. Yani o ayette şu mesaj var ki gemi de İnsana verdiğim istidadın bir meyvesi de, o da benim ihsanımdır size. Onun için asar-ı beşeri böyle değerlendirmek lazım. Bu evet. Manada şey var, bir değeri var. Ama buna karşı şükretmemiz lazım. Ki Allah bize bu istidadı vermiş de bizden bu asar çıkıyor. Değil mi? Hayvanattan niye çıkmıyor? Deyip şükretmemiz gerekirken tam tersi bunu enaniyet meselesi yaparsak, bak biz neler yapıyoruz falan, hayvanatı efendim düşünmeye değer bulmazsak, yani hayvandır işte. Hani bazen oluyor mesela sohbetlere gelen bazı yeni kişiler işte gittik orada çiçekten bahsettiler işte. Şundan bundan bahsettiler. Ya bu çiçek dediğiniz küçük gördüğün şey güneşle irtibatlı değil mi? Baharla irtibatlı. Cenab-ı Hakk'ın müzeyin ismiyle irtibatlı. Allah onu benzetiyor. Halik ismiyle irtibatı var. Allah onu yaratmış. Cenab-ı Hakk'ın o kadar emniyet vermiş ve bütün baharı, güneşi, suyu, denizi ona hizmetçi vermiş. Sen o kadar küçük gör ki Allah ona ehemmiyet vermiş yani. Allah'ın muazzam bir eseri. Bu manada yani insanlar böyle kendi eserlerine ehemmiyet veriyorlar da kainattaki asarı görmezlikten geliyorlar. Yani çiçeği küçümsüyor, böceği küçümsüyor. Hani.
Evet.
İşte bu gafletten de bizi uyandırmak için Cenab-ı Hak işte kendi asarı yanında işte insanın elinden yapılan gemiyi de nazar veriyor ki bunları ben yaptım. Bunu da benim ihsanımla yine siz yaptınız ama benim ihsanımla yaptınız. Bunlar da benimdir. Dolayısıyla bir tefahura, kibre, enaniyete kapılmayın. Bunun için şükredin. Şükretmeyince işte asar-ı beşeriyi şükürsüz görüp Halik'in emriyle diyor, zelzeliyle sarsıyor diyor yeryüzünü. Yani şükür yerine küfrana girmek arzı kızdırıyor demek ki. Omuz siktiriyor az önceki soruda geçtiği gibi. Böyle bir ilgisi var.
Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Süremizin evet. Sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicilerine bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta 14'ün sözle beraber olmak üzere. Allah'ın rahmetine hayırlı günler inşallah.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Kasım 2010